Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. Geçen hafta bir kültür tanımı ve kültür tarihsel, tabii sadece tarihsel değil içerik ama bunların aynı zamanda izdüşüm oluşumu tarihle kronolojilendiği için tarihsel diyorum ben. Yoksa bir tarihi seyir anlamında değil.
Tabii.
Tarihsel olarak işte kadim kültürler, kültür ve bugün yaşadığımız postmodern kültür. Ve şurada ben geçen hafta bırakmıştık diye hatırlıyorum hocam. Hep eleştiriyoruz bu programımız boyunca. İşte epistemoloji yani varlık bilgisine değil de araç bilgi, bilgiye değer verildi. Bilginin getirdiği araçsallığa, bilginin getirdiği üretime, teknolojiye, makineleşmeye önem verildi. Peki bu kötü bir şey mi? Yani bu olmadan, örnek veriyorum, bu olmadan biz şu anda faraza 18. yüzyılın başlarında olsak, işte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu karşısında yenilgilerimiz başlamış, Nemçe karşısında gerilemelerimiz başlamış, Karlofça imzalanmış falan filan. Ve oturup düşünüyoruz şu anda, diyelim ki Osmanlı entelijansıyız biz. Ve dedik ki niye işte onlarda şu top var, bu bizde yok falan filan. O zaman bunu burada nerede ayak kaydı da biz buralara düştük? Benim aklıma şu geliyor hocam. Bunların bir tanesi, bunu buradan açalım isterseniz sizin değerli katkılarınızla. Bir tanesi yani işte hikmet müminin yitik malıdır.
Evet.
İlim Çin'de de olsa gidiniz mealindeki hadis-i şeriflerden kaynaklı veya düşmanın silahıyla silahlanınız ayet-i kerimesinden kaynaklı. Bunların aslında gene tamamı bu epistemolojiyi kullandırtıyor ama ontolojiden kopuk değil. Yani hakikate bağlıyor.
Tabii.
Neticeyi de kulluğa bağlıyor.
Tabii.
Ötekiler ise epistemolojiyi alıyor kendini ilah edinebilmek için. Yani kendini değer olarak ortaya koymak için batı alıyor. Biz de burada sizce ayağımız nasıl kaydı?
Ya şimdi şöyle, ben yani hem biraz pratik hem de daha çok da teorik bu meselelere çeşitli açılardan yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani pratik insanları kafasında olan şeyi görebilmeler açısından işe yarayabilir. Yani bir şekilde tamam, yani teorik olarak söylenen şeyin ne kadar doğru
şeyini
anlamlı
görürler,
olduğunu
anlamlandırma anlamında.
Test edebilmesi açısından. Şimdi ben şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani birincisi lütfen artık yani kendimizi farkında olmadan Batılıların kölesi olmaktan kurtaralım ya.
Öncelikle zihni kölelikten.
Ya Batılıların zihnen kölesi durumundayız. Bunu görelim ya. Yani bunu iliklerimize kadar şu an şu süreçte yaşamaya başladık yani. Özellikle bu dijital teknolojilerle birlikte, dijital tanrıcıklarla birlikte acayip bir şekilde yaşamaya başladık. Yani ya işte, demin, topla tüfekle işgal etmiyorlar. Çocuklarımızı, genç
bunlarla kuşaklarımızı
tabii yani topla tüfekle öldürmüyorlar. Cep telefonuyla öldürüyorlar. Ne bileyim kültürle öldürüyorlar. Kendi geliştirdikleri kültürle öldürüyorlar. Yani anında işte o popüler kültürle öldürüyorlar zaten. Popüler kültür katleden bir şey.
Halbuki hocam
ruhunu yok eden bir şey.
Garip, geçen hafta biraz bahsettim. Bu popüler kültüre eğer tabasbus edilecekse yönümüz batıydı. Ha işte bugün yazılımı da geliştiren, telefonu da geliştiren Çin artık. Hangi yazılımı geliştiriyor ki adamlar? Ha. Bütün hepsini. Ve bakın bunu söyleyeyim, ben fütürist değilim ama takriben bundan 4-5 yıl sonra yazılım dünyası eşittir Hindistan ve Çin. Bu dijital teknolojinin dünyasında Hindistan ve Çin. Amerika bugün nasıl araba namına bir teneke bile üretemiyorsa şu anda hiçbir şey üretemeyecek hale geldi. Silikon Vadisi bitti.
Evet.
Silikon Vadisi'nin şu anda fiziksel olarak Kaliforniya'da, San Jose'de ama Silikon Vadisi'nin bütün aklı, zihni, sermayesi şu anda Çin'e gitmiş durumda.
Öyle.
Ne oldu o zaman? Biz 500 yıldır tabasbus ettiğimiz bu adamlar. Hani Gassal'ın elindeki meyit gibiydik bunlara. Gassal mı değişti şimdi? Çin'e mi döneceğiz yani?
İşte öyle oluyor demek.
Gassal değişti. Çin'e dönün. Güne bakan gibi. Ayçiçeği gibi.
Öyle. Şimdi işin şey tarafı tabii bu arada bunu da görmek lazım. Yani sonuçta tarih hiçbir zaman yani işin perspektif, zihin köleliği falan derken, zihinsel köleliği falan derken bu taraflar çok önemli. Tarih hiçbir zaman insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman maddi icatlar, buluşlar, keşifler dönemi olarak, süreci olarak görülmedi. Böyle bir şey yok. Yani medeniyetlere bakıyor işte Çin medeniyeti. Geçmişteki Çin medeniyetinin teknolojik buluşlarından ötürü büyük olduğunu kim söylüyor? Böyle bir şey yok ki. Teknoloji aracı çok iyi kullandığı için falan değil. Daha insanca bir dünya kurduğu için.
Ama hocam Batı tarih okulu öyle demiyor. Tunç Çağı diyor, Demir Çağı diyor, Bakır Çağı diyor, değil mi?
Ya bunlar aşağılık adamlar.
Heh.
Bunlar
şimdi aşağılık adamlar. Yani Batı tabii tarihi okulu insanlığın gelişmesini epistemolojiyle, eşyayla bağlıyor.
Bak işte buradaki hikaye şu. Bunu görelim. Yani Batılıların insanlığa bir şey veremeyeceklerini buradan anlamak lazım. Dün insanlığın ortaya koyduğu şeyi göremedikleri için bugün insanlığa bir şey veremezler.
Göremiyorlar onu.
Göremiyorlar.
Baktım abi, göremeyin, demiri bakarı versin görüyor.
Tabii. Hayır, bu küçük görme bilmem ne falan filan, gözümüzü kapama tıkama falan. Hayır, öyle bir şey yok. Biz bunu yapmayacağız. Yani biz özellikle Osmanlı'nın son döneminde yapılan yanlışlığı yapmayacağız. Bunu yapmayacağız. Biz Batı kültüründen, Batı bilim, düşünce, teknoloji, sanatı falan ne alabileceksek vahyin filtresinden geçirerek alacağız onu.
Vahyin filtresi.
Yani Japonlar gibi kör körünü alıp taklit etmeyeceğiz. Çinler gibi kör körünü alıp taklit etmeyeceğiz. Tamam mı? Alacağız. Uyuyorsa bize bir şekilde alacağız. Uymuyorsa uyduracağız. Bu kadar. Ha yani olmaz diye bir şey yok ya, böyle bir şey var mı? Yani olduğu gibi alacaksın. Böyle bir form olduğu gibi alınmaz. Form alınır, reform yapılır. Form alınır, reform yapılır. Eğer olduğu gibi alırsanız o deforme eder her şeyi.
Hocam şimdi bakın. Sahabe devri, yani işte asr-ı saadet. Hendek Harbi'nden önce istişare yapıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Selman-ı Farisi Hazretleri çıkıyor, diyor ki biz İran'da diyor böyle bir durumda Hendek kazardık diyor. İran ne? Putperest. Yani Batı da değil. Yani Bizans da değil. Putperest.
Ha, tabii.
Tamam buyuruyor Peygamberimiz. Hendek'i kazdırıyor. Peki savaşta esir alındığı zaman Selman Farisi Hazretleri gelseydi ki demezdi o aziz sahabi de. Yani biri gelseydi diyelim, onun ismini haşa böyle bir şeyde kullanmayalım. Ya biz İran'da esir aldığımız zaman canlı canlı kedilere, aslanlara verirdik dese uygular mıydık?
Hayır.
Haşa.
Öyle bir şey.
Değil mi? Çünkü bir tanesinde bir bilgi alıyorsunuz siz. Sizin vahiy kültürünüzden geçiyor. Tamam, bunu epistemolojik olarak kullanayım. Ama öbür tarafta sizin hakikat değerlerinizde uyuşmayacak bir, ne diyor şey Ömer Muhtar? İtalyan esirlere işkence yapan Libyalı askerlere, mürahitlere yapmayın diyor. Onlar bize yapıyor. Onlar sizin öğretmeniniz değil diyor. Sizin öğretmeniniz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz.
Ya o yüzden şunu söylüyorum, bakın ben yani bu kadar ne diyelim, yüksek sesle konuşuyor olmamın gerisindeki sır da burada gizli biraz da.
Derdiniz var hocam.
Ben 12 sene Batı'da yaşadım. Batı'da toplumun çöktüğünü gördüm. Yani 80'lerde, 90'larda.
Buraya gelirken yolda konuştuk değil mi hocam?
Tabii 80'lerde, 90'larda Batı'da toplumun nasıl çöktüğünü ben adım adım.
Bugüne göre herhalde yumuş yıkanmıştır yani.
Dedim ki tabii. Dedim ki ya bu felaket gelecek bize. Bu felaket bize gelecek. Batı'da hayat falan yok. Batı'da insan falan yok. Batı'da ne var? Batı'da haftanın 5 günü insanlar makine gibi çalışıyor. Haftanın 2 günü, 2,5 günü, cuma günü öğleden sonra akşam falan hayvan gibi yaşıyor. İnsan yok.
Yok.
Ya insanlar anlamıyor. İşte kurallar var. Kurallar var, o kadar. Yani o kurallar, kuralları bozacak. Yani o temeller hafifçe sallansın. Ekonomi hafifçe gitsin. Yerle bir olur ya, birbirlerine girerler. Zaten bunu Churchill söyledi. Churchill 2. Dünya Savaşı sırasında yerle bir oldu bütün Avrupa, biliyorsunuz. Ondan sonra Amerikalılara gitti dedi. Yani eğer gerçekten tarihe girmek istiyorsanız
şimdi zamanı.
Şimdi zamanı. Onun yolu Avrupa'ya sahip çıkmak. Eğer sahip çıkmazsanız, Avrupa'ya destek vermezseniz tarihe giremeyeceğiniz gibi burada dünyanın en ücra köşesinde yok olup gidersiniz. Kendi başınıza yok olup gidersiniz. Eğer gelmezseniz, Avrupa'yı kurtarmaya gelmezseniz, bir şekilde önünü açmaya falan filan gelmezseniz, biz birbirimizi çiğ çiğ yiyeceğiz dedi adam.
Değil mi?
Bunu sonra Churchill kendi anlarında yazıyor bu. Ha, bu tarih boyunca böyle zaten. Tarih boyunca ekonomik olarak birbirlerine hayvan gibi şey yapmışlar, yemişler. Tamam mı? Bu önemli bir şey.
Şimdi, şu sözünüz çok güzel hocam. Hep bütün sözleriniz birbirinden güzel de. Evet. Batı'da haftanın 5 günü makine gibi çalışan, 2 günü de affedersiniz hayvan gibi tepinen.
Evet.
Ben de onu çok gözlemledim. Mesela cumartesi akşam mesela ne vardır bizim zihnimizde? Cumartesi akşam değil mi, böyle biz beğenmesek, takdir etmesek de, işte İstanbul'dan bahsedelim. Şehrin eğlence hayatı dediğimiz, yani böyle daha negatif hayatlarının yaşandığı yerler cumartesi akşam heyecanlıdır değil mi?
Evet.
Hayır, ama Avrupa'da cumartesi akşam hiçbir şey yok.
Evet.
Dedim ya bu ne oldu bu yani, biz bizim gördüğümüz İstanbul'un Avrupa'yı kısmı böyle değil. E dediler bunlar cumartesi akşam, cumartesi öğlene kadar AVM'lerde gezer. Hı. Stoklarını yapar. Alkol anlamında. Cumartesi akşam sabaha kadar kafa çeker. Pazar günü de bütün gün uyur. Pazar günü de aynen örf idare ilan edilmiş gibi. Sıkıntım ilan edilmiş. Kimse yok sokakta yani. Tabii.
Şimdi bakın aslında buradan şöyle bir yere gelelim. Ben siz de gönderme yaptınız. Ben aslında iki gün üst üste biraz dikkat çekti. İşte Müslüman üstündür diye bir evet. iki tane yazı yazdım. Müslümanın üstün olduğu fikrini...
İnanıyorsanız üstünsünüz
tabii,
zaten.
Tabii. Eğer bunu... Ama biz bunu yitirdik. Müslüman üstün değil ki, Batılılar üstün.
Demek ki işte o bahsettiğim Osmanlı'da ayağın kaydığı nokta oydu. Osmanlı toplumunda.
Tabii.
Veya Osmanlı entelijansında, Osmanlı devlet aklında ayağın kaydığı nokta, biz geri kaldık. Tırnak içerisinde nerede geri kaldık onu analiz etmeden bütün ipi yuları Batı'nın eline teslim ettik.
Ya şimdi şöyle, Osmanlı'daki sıkıntı şu, aşırı üstünlük kompleksi, aşırı özgüven duygusu, üstünlük kompleksi. Bu üstünlük kompleksi
devrildiği zaman tam tersine devriliyor.
Üstünlük kompleksi yaşayan bir toplum kaçınılmaz olarak aşağılık kompleksinin dibini bulur. Bu kaçınılmaz bir şeydir.
Evet.
Yani paldır küldür gider. Tamam, paldır küldür gider. Dünyada ne olup bittiğini göremez. O gözleri, o melekeleri falan zaten iptal olmuştur. Körleşmiştir. Zihni körleşmiştir. Tamam. Kibir almıştır. Tavan yapmıştır. Almış başına gitmiştir. Dolayısıyla olup biten şey, etrafında olup biten şeyleri göremez. Ve sonuçta tarih perişan eder. Tarih çöp sepetini boylar. Sonra da bir şekilde aşağılık kompleksi üzerinden başkalarını, kendilerini ezip geçenleri, başkalarını kutsamaya başlar. Bizim yaptığımız şey bu oldu. Şimdi Batılıların sürükleneceği yer burası.
Bu konuda bir şey ben ifade etmek istiyorum müsaadenizle.
Sağ
olun. İsmini de vereyim. Merhum Mehmet Niyazi Özdemir'in Ötüken yayınlarından çıkan Türk Tarih Felsefesi diye bir eseri var. Hı. Orada ben bir analiz okudum yeni. Çok hoşuma geçti, hoşuma gitti. Diyor ki, bu bahsettiğimiz gerilemeyi veya duraklamayı gören aslında Osmanlı'nın aydını, entelijansı harekete geçmeli idi diyor. Fakat bunlar bahsettiğiniz o üstünlük psikolojisinden mütevellit geçmedi diyor. Kim geçmek zorunda kaldı diyor. Siyasi akıl devlet aklı harekete geçmek zorunda kaldı diyor. Siyasi akıl ve devlet aklı da çok daha epistemolojiktir. Yani entelektüel akla göre araçsaldır, pratiktir, çözümcüdür. Bugün de öyle yani. Öyle. Dolayısıyla bunların bulduğu çözümde ne oldu bu adamcağızların bulduğu çözümü diye. O zaman Batı'da ne var? Getirelim.
Evet.
Aynı okulu açalım. Buradan talebe gönderelim. Tabii. Bu da zaten sizin idam fermanınız oldu.
Tabii. Yani Şerif Muharrem'in söylediği şey o. Yani Osmanlı'nın son dönemi çöküşüyle ilgili yaşanan tecrübeyi Karlofça-Pasarofça anlaşmasıyla birlikte toprak kaybetmeye başlaması ilk defa.
Osmanlı çok önemli bir patoloji Karlofça.
Tabii. Yani hiç olmayacak bir şey bu. Ve Osmanlı'nın kullandığı kavram çok güzel bir kavram. Statüsünü yitirmesi. Dolayısıyla kendine olan güvenini kaybetmesi. Statü gidince, konumunuzu yitirince, kendi konumunuzu yitirince, yani kendinizi üstün görüyorsunuz değil mi? O üstünlük psikolojisini kaybedince bir şekilde, ister istemez üstünlük psikolojisini kaybedince, ister istemez aşağılık kompleksi.
Çünkü hocam, statü balon gibi bir şey. Bir elinde mi? Yıkılmasını beklemeye gerek yok. Kaybediyorsunuz.
Şimdi ben aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani burada eğer biz Batı'da olup biten şeyleri Osmanlı her şeye rağmen Batı'da olup biten şeyleri takip etseydi, bir şekilde önlemini daha önceden almış olsaydı bugün dünden farklı olabilirdi falan diye düşünebiliriz. Bugün yaşadığımız bugün olmayabilirdi diye düşünebiliriz. Ama bunların hepsi afaki şeyler.
Tabii yani tarihsel yani sonuçta, bir kader süreci var orada.
Tabii tarihte, tarih bilimi böyle soruları kaldırmaz.
Kaldırmaz, yok.
Yani
kaldırmaz.
Sadece spekülasyon yaparsın, o kadar. Şimdi burada biz şunu atlıyoruz bakın Müslümanlar olarak. Yani olup biten şeyi, yaptığımız yanlışlıkları, hatalarımızı falan görebilmek açısından öz eleştiri yapabilmek için muhasebe yapmamız lazım. Yüzleşmemiz lazım tarihle. Bu kesinlikle kaçınılmaz bir şey. Biz henüz tarihle, kendi tarihimizle Batı tarihiyle yüzleşmemizi yapamadık. Bunun altını çiziyorum.
Hocam şu önemli,
muhasebemizi yapamadık.
Şu önemli o zaman. Bunu tespit edelim. Son yarım saattir bunu konuşuyoruz. Biz çok iyiydik de hain Batı geldi bizi yıktı. Böyle bir dünya yok aslında. Yani tamam, hain batı geldi, yıktı ayrı, ama yıkılma bizde başladı. Çözülme bizde başladı.
Ona kısmen katılırım. Şöyle bir tarafı var, bizim göremediğimiz. Bu da ayartıyor bizi. Ayartıyor. Yani ne demek istiyorum, onu açayım. Şimdi tarihte hiçbir uygarlığın gerçekleştirmediği başka kültürlerle, dinlerle, medeniyetlerle ilişki kurma biçimini Batılılar gerçekleştirdiler. Nedir o? Sadece yıkma, yağmalama,
yıkma.
Ötekileştirme hafif gene. Yani ötekileştirme yapıyor teorik
evveli
olarak.
Evveli o tabii.
Tabii teorik olarak kendini böyle kurguluyor, konumlandırıyor falan. Ondan sonra yağmalıyor, doğru. Yani böyle bir şey var. Zihninde olduğu için ister istemez pratiğe de böyle bir şey geçiriyor. Önemli bir şey bu söylediğiniz şey. Yani başkalarına, başka kültürlere aşağılık kültür muamelesi yapan, dolayısıyla yağmalayan, kaynaklarını yağmalayan, tabii kaynaklarını yağmalayan, kültürlerini yağmalayan, tanımaz hale getiren, o yetmedi, postkolonyal süreç, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreç, o sömürgeleri terk ediyorsun ama kendine köle olacak diktatörlükleri, uydu rejimleri yerleştiriyorsun oraya. Böyle bir şey var mı?
Hocam bir pratik söyleyeyim. Geçen sizle bir daha özel bir sohbetimizde konuşmuştuk. BBC'de bir program var. Top Gear diye, yani yüksek vites.
Evet, evet,
tamam. Bir araba programı. Araba üzerine işte 3 tane İngiliz. Ama bu kadar mı İngiliz'i anlatır? Yani ben şunu gözlemliyorum. 3 tane İngiliz adam araba üzerine konuşuyorlar falan. Böyle bugünkü herhalde 2011-12'lerde var o program. Yeniden yayınlanıyor bazı kanallarda ama adamlar da işte 60'lı 50'li yaşlarında. Tam İngilizler yani böyle. Hocam bir, adamlar 3. dünyayı alay ederek, hicvederek demeyeyim, o kadar aşağılıyorlar ki. Yani Afrika'ya gidiyorlar, araba kullanıyorlar falan. O kadar aşağılıyorlar ki. İki, geliyorlar Avrupa'ya, Fransız'ı eleştiriyorlar. Almanla alay ediyorlar. Fransız'a hakaret ediyorlar. Yetmiyor, geliyorlar İngiltere'ye, Galler'le alay ediyorlar. İskoç'la alay ediyorlar. Yetmiyor, geliyor England'a, İngiltere'ye. Yok efendim diyor, işte Exeter'deki şöyle aptaldır diyor, bilmem neredekileri biz zaten salak. Yani böyle nasıl bir enaniyet, nasıl bir ötekileştirme, nasıl bir böyle kendine ilah kabul etme. Diyeceksiniz ki bir araba programı, yok bu bir bakış açısı diye görüyorum ben bunu.
Tabii ama bir de yani bu işte cehalet tırmandıkça, yani bu cehaletle ilgili bir şey bu. Bu özellikle yaşanan şey. Kibir yapıyor o. Kendini bir şey zannediyor.
Kendini bir şey zannediyor. Aynen.
Cehaletin zirve noktası kibirdir.
Değil mi?
Tabii. Yani her bakımdan. Cehalet kavramı bize özgü bir kavram. Çok güzel bir kavram. Kur'an'ı bir kavram. Dolayısıyla insanın konumunu yitirmesi, kendini bir halt zannetmesi, cehalete düşmesi demek.
En büyük cahil de şeytan işte.
En büyük cahil de şeytan. Dolayısıyla şimdi o şeytanlıklar etmeye başlıyor o zaman işte. Tam şeytansı bir şey yani adamın kafası.
Tam şeytansı.
Tam şeytansı.
Herkese eleştir, herkese ayıpla, herkese alay et.
Tabii.
Ve en sonunda dönüyor, kendini de eleştiriyor adam. Yani kendiyle de alay ediyor. Ha işte bunu böyle çok yüzeysel psikolojiyle, kendiyle barışık falan değil adam.
Değil değil.
Adam o kadar bir kavramla barışık olamamaya düşmüş ki kendiyle bile barışık olamıyor.
Ya işte bu biraz da tam postmodern kültürün şeyi bu. Yani sadece kendisi üzerinde bu kaos işte aynı zamanda.
Kaos, kaotik bir ortam.
Tabii, buyurun, çok tabii. Kaotik bir ortam. Yani dolayısıyla bunun sonu nihilizmdir yani. Tam bir nihilizm biçimi. Dünyayı da felsefi olarak
çöle çevirdi.
Bu nihilizm biçiminin eşiğine sürüklediler tabii. Yani tam bir nihilizm biçimini yaşıyoruz biz insanlık olarak. Yani benim burada özellikle o açtığınız meselede gelmek istediğim nokta şuydu.
Buyurun.
Birincisi, tarihte bütün diğer kültürleri, medeniyetleri ilk önce kökünü kazıyan, sonra fosilleştiren ikinci bir medeniyet tecrübesi yok.
Yok.
Bunu unutmayalım. Yani Batılıların bütün dünyayı sömürgeleştirdikleri, bütün dünyanın kaynaklarını yağmaladıkları, bütün kıtaların, bütün kültürlerin, dolayısıyla bütün medeniyetlerin fosilleştirildiği, fosilleştirilmeye çalışıldığı gerçeğini göz ardı etmeyelim. Eğer bunu göz ardı edersek dünyada olup biten şeyi anlayamayız. Yani Batılıların gücünün nerede gizli olduğunu, Batılıların neden dünya üzerinde bu kadar hakimiyet kurduklarını, neden dolayısıyla epistemolojik olan üzerinden harekete geçip de araçları kutsadıklarını, bilgiyi bir araç olarak konumlandırıp Bilgiyi araç olarak konumlandırıp bilgiyi bir güç aracı, güç elde etme aracı. Dolayısıyla tahakküm kurma aracı. Dolayısıyla dünyaya hakim olma aracı. Dolayısıyla tabiatı delik deşik etme aracı olarak kullan. Dolayısıyla insanı sonuçta hayatı,
İnsan.
Hakikati dolayısıyla inkar etme noktasına geldiklerini görelim. Başka türlü olmaz. Yani eğer bu gerçeği göremezsek Batılıların, bakın çok özet bir şey söylüyorum. Çok önemli ve özetliyorum. Batılıların modernlikle birlikte işte dünya üzerinde hakimiyet kurdular bilmem ne, onlar ilerledi biz bunları atın çöpe. Bunların hepsi ideolojik ambalajda ezberler. İdeolojik ambalajda ezberler. Adamların bir insanı kutsadıklarını, Tanrı'ya meydan okuduklarını, dolayısıyla tabiatı delik deşik ettiklerini, dolayısıyla hakikati yok ettiklerini, farklı dinleri, kültürleri, medeniyetleri kökünü kazacak kadar tanımayacak hale getirdiklerini bilelim. Bitti.
Bitti.
Yani asıl şey buradan kaynaklanıyor. Batılıların bu kadar insana, tabiata, dolayısıyla Tanrı'ya, saldırıya dönüşecek bir meydan okuma gerçekleştireceklerini Osmanlı asla hayal bile etmedi. Aklını köşesinden bile geçirmedi. Çünkü kendisi ne dedim? İnsan insanlığından uzaklaşmasın diye Osmanlı daha önceki programda tarihten uzaklaşmayı göze aldı. Batılılar o yüzden kapitalizme direndi.
Göze aldı çünkü kendi hakikat bütünü bunu vaz ediyordu zaten.
Ya bakın ben önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Yani Osmanlı kapitalizme bil fiil bedenen direndi, yok oldu. Osmanlı kapitalizme bil kuvve ruhen direndi. Bil kuvve ruhen direndi, yaşıyor.
Yaşıyor.
Bunu bilelim.
Ruhunu kaybetmedi.
Bunu biliyor. Yani Batılılar bunu bildikleri için, çok iyi bildikleri için her şeye rağmen Türkiye'nin etrafını acayip bir şekilde kuşatıyorlar. Yani o yüzden Türkiye'nin kıymetini bilmemiz lazım. Türkiye'nin hata yapmaması lazım. Türkiye'nin içinde fitne fesada falan yer verilmemesi lazım. İkincisi ülkenin yöneticilerinin de, ülkeyi yöneten insanların da her türlü teklifi içeren, çıkış yollarını içeren tenkide açık olmaları lazım. Yani yoksa felakete sürüklenebiliriz. Yani acayip bir şekilde etrafımızı acayip bir şekilde kuşattılar. Doğu Akdeniz üzerinden geldiler. İşte şey üzerinden işte barış koridoru falan diye bir şey icat edildi. Yani yönlü bölge falan oluşturmaya çalışıyorlar. Yönlü bölge acayip tehlikeli bir şey. Bizim yönlükli bölge neyse ona da bir şekilde izin vermemeye çalışıyorlar. Yani orada tarihsel olarak Kürt...
Şaka gibi hocam, işte geçen haftaki haber, geldiler bizim 35, önce 3-5 kilometre diyordu biliyorsunuz Amerika. Biz tabii. 35 diyorduk, 15 olmaz mı falan. Yani ben bazen şunu diyorum, bu kadar küçük parça pinçik pazarlıklarla sizi akamete uğratıyorlar aslında.
Tabii. Yani bunların anladığı dil, işte Osmanlı'nın yapmadığı şey oydu. Yani bir şekilde belli bir şeyden sonra yapamadığı şey, daha doğrusu belki onu söylemek lazım. Bunların anladığı şey, yani statüsünü kaybedince, statü durum, konum demek.
Cool.
Statü state kelimesi de devlet kelimesi de aynı kökten türeyen. Devletin de getirilmesi yani.
Tabii.
Yani mülkün
sizin devletiniz aslında yani, statü üzere kuruluyor.
Şerif Mardin'in kurduğu şey cümle, yani Osmanlı ne yaşadı? Tanzimatla birlikte özellikle yaşadığı şey, yani özellikle Karlofça-Pasarofça anlaşmasıyla birlikte toprak kaybetmeye başlamasıyla birlikte statüsünü kaybetti, kendine olan güvenini yitirdi falan derken söylediği şey aynı zamanda devletin, dolayısıyla mülkün, dolayısıyla hegemonyanın yitirilmesi hikayesi. Yani ben ama şunu söylüyorum. Şimdi bakın, daha önce bu cümleleri kurdum, bir daha kurayım. Bu cümle çok güzel bir cümle. Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Yani bayağı çilesi çekilmiş bir cümle, bedeli ödenmiş bir cümle. Osmanlı kapitalizme direndiği için bil fiil bedene çöktü. Osmanlı kapitalizme direndiği için bil kuvve ruhen yaşıyor. Tamam mı? Dolayısıyla Batı uygarlığı şu an bil fiil bedenen yaşıyor. Ama bil kuvve ruhen çöktü. İnsanlar söyleyebileceği
ben,
bir şey yok.
Ben Batı uygarlığına siz girmeden hemen önce bu cümlenizi bitirdiğinizde zihnime onun bugünkü versiyonu geldi. Müsaadenizle onu söyleyeyim, bir araya gidelim.
Tabii, tamam.
O zaman eğer biz diyoruz ki Osmanlı kapitalizme, yani kapitalizm derken bugünkü Batı'nın kültürüne veya postmodern kültüre diyelim. Hatta tabii kapitalizm o gün. O
ekonomik,
gün kapitalizm. Tamam, ekonomik. Ekonomiye bil fiil direndiği
homo,
için.
Homo economicus.
Homo economicus.
Unutmayalım, çok önemli bir şey.
Bizim için asla homo economicus diyebilir. Bizim için insanı kamil vardır.
Osmanlı da öyledir ama bak. Osmanlı,
Osmanlı öyledir.
Model insanı kamildir Osmanlı'da.
Aynen
o öyle. O yüzden çok özür dilerim, o cümleyi okuyun gelesiz. Osmanlı'da Hiç düşünmüyoruz ya bunu. Ben fıttırıyorum bazen. Yahu Osmanlı'da bu kadar dünyayı titretmiş bir devlet ya. Bir mürit olmayan sultan yok, padişah yok.
Yok.
Bir şeyhin dizinin dibine bir iki kişi, yani hastalıklı, arızalı, çocuk falan.
Onları da tanımıyoruz zaten.
Tabii tanımıyoruz zaten.
Tanıdığımız büyük adam dediğimiz padişahların.
Hepsi. Bir mürit bir defa. Bu bir şeyhin dizinin dibine oturmuş.
Ne diyor Yavuz Sultan Selim Hazretleri? Şey. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden evlaymış.
Bitti.
Hocam bu cümleyle isterseniz araya gidelim. Sonra ben bir soracağım var size, onu toparlayayım. Evet. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. Bizi dinlemeye, heyecanlı bu medeniyet yolculuğumuzda beraber olmaya devam ediniz lütfen.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamıza medeniyet yolculuğu programımızda hocamızın güzel bir cümlesiyle bitirmiştik. Osmanlı kapitalizme karşı bil fiil direndi ve bunun için yenildi. Fiilen yok oldu, tarihten çekildi ama bu direnmesinin bereketiyle ruhen de yaşıyor.
Tamam.
Şimdi o zaman bugün için dersek, bugünkü Müslüman Türk toplumunda, tırnak içerisinde veya bugünkü Türkiye'de bu akımlara, bu hegemonyaya fiilen direnen yok gibi görünse de ruhen direnen yaşıyor ama fiilen bunu kabul eden var gibi gözükse de aslında ruhen ölü.
Ya şimdi şöyle ilginç bir yere geldi. Ben bunu hissediyorum. Yani iliklerime kadar hissediyorum. Yani Batılıların, özellikle Batılıların İslam'a nasıl, ne kadar gebe olduklarını, Batılıların Müslümanlaşmasıyla birlikte dünyanın hızla Müslümanlaşma imkanının, ihtimalinin her zamankinden daha fazla güçlendiğini, tam da böyle bir zaman diliminde Müslümanları, Türkiye'deki İslami kesimlerin İslam'ı su gibi harcamalarının nasıl büyük bir vebal, çelişki olduğunu, vebal olduğunu, bunu anlayamadığımı özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu çok tehlikeli bir şey.
Çünkü şundan mı hocam acaba? Bizim Türkiye'de İslami kesim dediğimizin karşısındaki en büyük tehlike o Osmanlı'nın yaptığı ruhi direnişin bırakılması mı acaba? Tabii. O değil mi?
Tam da o yani. Dolayısıyla o. Yani Osmanlı, yani demek ki biz olsaydık, yani şu anki halimizde dünden kapitalistleşirdik hepimiz.
Aynen öyle, şu an zaten kapitalistleşti.
Tabii yani.
Yani şu 15 yıllık sürecimizde.
Sürü mantığıyla.
Şu 15 bakın, yıllık sürecimiz, sizin o ifadenizi ben tekrar burada zikredeyim. Önce mücahit dedik. Sonra müteahhit olduk. Şimdi de her şeye müsait olduk yani. Tabii. Netice öyle itibariyle.
Yani o mesela Osmanlı öyle olmadı işte.
Olmadı.
Osmanlı o yüzden yaşıyor ama biz ölüyüz.
Evet.
Kusura bakmayın. Yani.
Çünkü Osmanlı vahyin aydınlığında ben kalacağım dedi.
Dolayısıyla biz Osmanlı'nın o ruhu.
Ben dedi vahyin çerçevesinde kalacağım dedi.
Tabii.
O vahiy de onu kıyamete kadar yaşatacak inşallah.
Tabii.
Ruhen.
Yani bakın o işte Osmanlı tarihte kaldı. Tamam, bitti. Yani Osmanlı'yı yeniden diriltemeyiz. Yani hiçbir devlet dirilmez. Böyle bir şey yok. Ama o ruh. Osmanlı'yı var eden ruh. Yani Osmanlı'yı var eden o ruhu oluşturan dinamikler o kadar güçlü dinamikler ki. Yani bütün Müslümanların yaşadığı tecrübelerin hepsinden beslendi bunlar.
Tabii.
Yani Endülüs'ten beslendi. Endülüs'ü iliklerine kadar soğudu Osmanlı. Soludu. Osmanlı soludu. O yüzden oradaki Müslümanları çektiler buraya. Oradaki hep Yahudiler anlattılar. Müslümanlar anlatmazlar. Yani Osmanlı'nın yani ya düşünün yani 1226'da Kurtuba düşmüş. 1226 ya. Daha Osmanlı falan yok. Yani dolayısıyla 1492 tamam Kurtuba, İşbirliği falan gidiyor.
Gidiyor artık.
Granada.
Granada gidiyor 1492.
1492 ama 13. yüzyılda 14. yüzyılda bitiyor bu iş.
Burada bir kıymık atayım izleyicilerimizin biraz huzuru kaçsın. Hocam 758 miydi? 760 mıydı?
Evet.
Fetih.
711.
711.
Tabii.
Tarık bin Ziyad değil
tabii
mi?
Tabii 711.
1492. Kaç yıl ediyor? Matematiğim çok kuvvetli değildir benim. 700 olur mu? 780 sene.
Tabii 8 asır.
İstanbul fethedileli 780 sene oldu mu? Olmadı. Demek ki yani teyakkuzu elden bırakmamak lazım.
Tabii.
Teyakkuzu elden bırakmamak
yani,
lazım.
Yani Allah rahmet eylesin, bu vefat yıldönümü de şimdi biz analım her şeye rağmen. Halil İnalcık hocanın söylediği bir şey vardı. Çok güzel bir laf ama.
Ne diyor hocam?
Diyor ki Batılılar İstanbul'un fethini asla
hazmedemedi. Tabii. Asla. Ben de kesinlikle inanıyorum ona. Hocam Stephen Zweig Tarihi Dönüştüren Anlar diye bir kitap yazıyor. 1938-40 çünkü o adam 40'larda falan intihar ediyor zaten. Evet. Kitabında İstanbul'un fethini anlatıyor. Diyor ki gece diyor surları savunanlardan biri diyor kapılardan birini açık unuttular diyor. Türkler oradan girdi diyor. Yani affedersiniz kafasınıza bak yani. Bütün dünya orada savaşıyor. Bizans orada, Latin Krallığı orada, Ceneviz orada. Karşısında böyle bir şeyde sen gidip kapılardan yani senin fetihteki fiziki üstünlüğünü bile kabul etmiyor adam. Tamam. Hala yıl kaç? 1940 diyelim. 42-43'te ölüp gittiğine göre. Kim bu? Avusturyalı bir adam. Yani adamlar nasıl bu hala işlerinde bu sancıyla yaşıyorlar? Allah fırsat vermesin.
Öyle. Ama şey var. Şöyle bir de Neo Osmanlıcılık tehlikesi diye bir şey ürettiler. Ha. Ve biz buza koyduk iyi mi? Yani şöyle diyor ki adam sen yeni Osmanlıcısın. Yeni Osmanlıcılık tehlikesi.
Osmanlı kötü bir şeydi de sen yeni Osmanlıcı olma ya değil mi? Ne Osmanlıcılık tehlikeyse demek ki Osmanlılık kötü bir şeydi.
Yani şunu söylüyor. Aslında Amerikalıların burada özellikle Yahudi şebekesinin, Amerika'daki Yahudi şebekesinin pompaladığı şey şu. Diyorlar ki yani Osmanlı sömürgeciydi. Yani özellikle Arap dünyasına bunu söylemeye çalışıyorlar. Osmanlı sömürgeciydi. Kanamici bir sömürgeciydi. Canınızı okudu sizin. Bütün kaynaklarınızı sömürdü falan. Dolayısıyla sen de yeni Osmanlılık yapıyorsun. Geleceksin Osmanlı hakimiyetini
Türkiye'nin önünü kesmek için. Yani tabii. Önünü kesmek de değil Türkiye ile Müslüman Arap dünyasının yeniden ilişki kurmasını engellemek için.
Ya bu kadar büyük yalan uydurulabilir mi ya? Halbuki şey öyle değil
hocam,
ama.
Yalan değil kendi yaptıklarını anlatıyorlar.
Tabii.
Kimliği değiştiriyorlar.
Tabii şey değiştiriyorlar. Güzel. Yahu halbuki şeye gidin. Yani ben bunu soruyorum. Bakın bunu dinleyicilerimizden mutlaka bu tür tecrübeleri yaşayan insanlar çok olmuştur. Dünyanın neresine gittiysem. Yani işte Güney Afrika'dan ta işte Fas'a. İşte ne diyelim. Aceh, Endonezya vesaireye. Yani Afrika'nın içlerine. Tamam mı? İnsanlar yani Balkanlar. İnsanların söylediği şey şu. Yani bir şekilde Osmanlı'nın azizliği.
Hocam müsaadenizle özel demezseniz sizin bir Zigetvar'da yaşadığınız bir hikaye var. Onu bir anlatır mısınız? O çok güzel bunu özetliyor çünkü değil mi?
Tabii. Yani bizim şeyde Macaristan'ın Peç şehrinin.
Peç. Zigetvar'ın aşağısı hemen.
Zigetvar onun kasabası.
Kasabası. Macaristan şeyin aşağısı özür dilerim. Budapeşte'nin Mohaç'ın aşağısı.
Aşağıda. Mohaç falan oraları geçiyorsunuz. Yani orada Katolik bir belediye başkanı falan. 2010 Avrupa Kültür Başkenti dolayısıyla biz oraya gittik. Peç ile İstanbul 2010'da ortak Avrupa Kültür Başkenti'yle. Yani ortak kardeş başkent falan güya. Böyle bir şey. Dolayısıyla sık sık gidip geliyorduk. Zigetvar'a gittiğimizde yani bizim Macaristan'da bunu özellikle hatırlatmak lazım. En etkili olduğumuz yerlerden birisi Peç. Yani bizim izimizin güçlü olduğu
tabii,
yerlerden birisi.
Tabii çok kalıyoruz. Peç. Ya Budapeşte'den daha fazla kalıyoruz orada.
Yani toplamda 125-150 sene yani.
150 sene.
Topu. Böyle bir şey var. Yani yeküne baktığımızda Avrupa'daki yeküne, Balkanlar'daki yeküne falan baktığımızda.
Az tabii.
Az. Ona rağmen eski iz, bıraktığımız iz çok fazla. Ki demek ki yani belediye başkanı şehre girdiğimizde, kasabaya girdiğimizde Katolik, çok koyu Katolik bir
Macarlar
şehir.
Öyledir. Tam Roman Katolik durumları.
Evet, ondan sonra şehir Osmanlı mimarisi üzerinden inşa etmiş adam.
Yeni şehri.
Evet.
Ya bugünkü Zigetvar'dan
bahsediyor. Yeni Osmanlı şehri. Gözleri doluyor insan. Tabii insan kendinden geçiyor. Bu nasıl bir şey diye. Adama sordum dedim bu nedir ya falan. Ama Katolik yani bak çok koyu Katolik. Çok da dindar bir adam. Adam söylediği şey şu. Ben dedi Osmanlı'ya lan borcumu ödüyorum dedi.
Allah Allah. Bilinçli bir tercih yani bu. Yani zihin kodlarında kalmış tabii, bir inşaatı yapmıyor
tabii,
adam.
Tabii,
bilinçli
niye
bir tercih.
Niye dedim? Nasıl yani dedim. Dedi ki biz dedi her şey onlardan öğrendik. Yani kardeşlik nedir onlardan öğrendik. Adalet nedir onlardan öğrendik. Hak, hukuk nedir onlardan öğrendik. Daha ne olsun?
Daha ne olsun?
Ama ilginç bir şey yani orada demek ki tabii yani şeyi mezhepler arasındaki çatışmaları falan düşün. Osmanlıların hakim olduğu dünya hakimiyeti, Avrupa hakimiyeti dönemindeki
tam Avrupa'da
Protestanlık kuruluyor ya.
Çatışması var.
Çatışmaları
doğru.
Birbirini boğuyorlar. Acayip bir boğuşma var. Kan gövdeye götürüyor. Aha, Osmanlı sana millet sistemi zaten. Osmanlı'nın sistemi millet sistemi adı üstünde. Bu kadar birbirinden farklı dinlere mensup insanları, kültürlere mensup insanları kendileri kalarak ve kendileri olarak
yönetiyor.
Kendilerini yönetmelerine. Acayip bir şey bu.
Hocam çok komik bir şey gördüm geçen. Televizyonda gördüm. Bir gezi programında adam bir Yunan adasını geziyor. İsmini hatırlamıyorum şimdi ama böyle bildiğimiz Midilli falan gibi değil. Daha güneyde belki 12 adalarda bir adayı geziyor. Adanın böyle bir kilise gibi böyle bir binası var. Aynı zamanda şey binasıymış o. Kamu yönetim binası işte. Bir salona giriyor adam. Böyle portreler var. Portrelerin hepsi sıradan bile. 3-5 tane şeyli. Önce sarı cübbeli. Ondan sonra fesli, sakallı adamlar, tamam diyorsun ki herhalde o. Sonra, ismini bir bakıyorsunuz işte atıyorum Yorgi Konstantin, işte Nikolas bilmem ne falan. Bunlar ne diyor? Diyor ki bunların her biri diyor. Bu adanın diyor şeyi diyor, valisi diyor veya işte governor diyor. Diyor bunlar niye feslimesi? Diyor bunlar Osmanlı devlet adamı diyor. Yani Osmanlı oraya hakimken adadaki bir tane adamı alıyor. Oraya vali diye atıyor. Adam da giyiyor fesi. Giyiyor sarı, giyiyor cübbeyi, sakal da burada. Ama Hristiyan gene, ama Rum gene, Yunan yani.
Tamam.
Nasıl bir kültür, nasıl bir ufuktur bu? Müthiş bir şey ya.
Öyle. Yani hikayenin devamı çok dramatik.
Pardon, sizin
çok
hikayeyi yarım kestik, özür dilerim.
Asıl şey o, yani adamcağız bunun sırrı nedir diye sorunca işte biz her şeyi Osmanlı'dan öğrendik. Adaleti, hakkı, hukuku, kardeşliği falan filan deyince dedim ya sen benim kardeşimsin ya falan dedim. Adam çok etkilendi. Evet. Sarıldık, tamam, etkilendi. Ondan sonra biraz gözünden böyle hafif yaşlar geldi. Hayırdır dedim ya. Yani sonunda sonuçta tebrik ettim yani. Evet, kardeşimsin sen falan deyince. Dedi ki bana hayatımda ilk defa biri kardeşim dedi. O da Müslüman oldu. Müslüman dedi.
Allah Allah. İşte yani yaratılana şefkat değil mi hocam? İlginç bir şey. Siz bu tecrübeyi çok önemsiyorsunuz. Dolayısıyla tabii. Yani insanlığın ufku, geleceği bu tecrübede bize de yolu bu açacak diyorsunuz.
Tabii.
Her ne kadar gerçekten de tarihe baktığımız zaman hocam tamam maddi araçlara üstün kültürler netice itibariyle devamlı bu erdeme ve vahyin hakikatinden gelen besinlerle beslenen yani gökten beslenen göklerden beslenen kültürlere karşı eninde sonunda kaybolup gidiyorlar hocam.
Aha.
Yani Batı medeniyeti 300-500 yılda insanlık tarihine baktığımız zaman tamam çok büyük yıkıcı etkileri var ama kronolojik bazda çok çok büyük bir süreçte değil yani.
Tabii tabii. Şimdi bakın her şeye rağmen bizim kesinlikle kendimizi kandırmak diye bir şeyimiz yok. Yani narsizm bilmem ne falan öyle bir derdimiz yok. Olamaz zaten. Fakat
bizim üstünlüğümüz işte, imandan gelirse gelir
ya o da. Ya bir
yani.
De şu var. Biz üstün olduğumuzu bilmiyoruz ki. Yani ikincisi şu. Ben onu yazdım. Yani bizim yitirdiğimiz şey üstün olduğumuz fikridir. Müslümanın üstün olduğu fikridir. Tamam mı? İnanıyorsanız üstünsünüz diyor değil mi ayet-i kerime?
Aynen.
Yani ben oradan yola çıkarak yazdım. Ama şöyle bir Müslüman hiçbir zaman başka bir gayrimüslime veya başka bir Müslümana, Müslüman kardeşine falan ben üstünüm demez. O
veya
an üstünlüğü biter.
Bu üstünlüğü ezme, sömürme vasıtası
asla,
değildir.
Asla böyle bir şey değildir. Sadece bu fikrin farkında olması. Yani neden üstündür? Şunun için bakın örnek veriyorum basit. Karşılaştırmalı örnek veriyorum. Yani Grekler kendileri dışındakilere herkese barbar dediler. Bu kadar.
Romalılar mı?
Tabii. Yani dolayısıyla Atina toplumunun %60'a yakını köle. Köle ya.
Tabii.
Böyle bir şey var mı?
Yani demokrasi falan
demokrasi
diyoruz ya.
Falan
kim oy kullanıyor
masarıyor
orada?
Yani masarıyor.
Grek vatandaşı, Atina vatandaşı olan erkekler oy kuyur erkekler. Yani
tabii.
1000 kişi yaşıyorsa atıyorum.
Köle
belki...
ve kadın %60'ı.
Ha o kadar.
Tamam mı? Ondan sonra Romalılar da kendileri dışındakileri
barbar
olarak gördüler. Avrupalılar da kendileri dışındakileri barbar olarak gördüler. O uygar barbar diye bir ayrım yaptılar.
Peki hocam bir önceki programımızdan size bir atıfla bir tahrik edici soru sorayım. Atina'yı yani Yunan'ı, Antik'i, Roma'yı kim yıktı? Bu aşağıladıkları barbarlar yıktı değil mi?
Tabii. Barbarlar.
Orada bir kaderi ilahi, bir intikam ilahi tecelli ediyor yani. Yani ben öyle görüyorum
şimdi
hocam.
Bak bu çok önemli bir şey söyledi.
Hani Nemrut'a sivrisineğin musallat oluşu gibi.
Şimdi bak mübarek böyle Halit Bey. Siz diyorsunuz ki program bitmesin.
Daha 15 dakika olsun hocam. Yola çık devam.
Şöyle. Şimdi ilginç bir yere geldi. Neyse şöyle söyleyeyim. Ama pagan uygarlıklar, daha önce de söylemiştim. Hı hı. Dışarıdan bir saldırıyla çökmediler. İçeriden kendilerini var eden dinamiklerin kendilerini dinamitlemesiyle çöktüler.
Homo hominus.
Evet. O kadar. Kendilerini var eden dinamiklerin kendilerini dinamitlemesiyle içeriden çöktü. Yani Avrupa nasıl gücünün zirvesindeydi ya. İnsanlar bunu ne düşünmüyorlar ya? Anlamıyorum yani. Tam Avrupa çöküyor. Biz Avrupa'ya tapmaya başlıyoruz. Hayranlık beslemeye başlıyoruz. Avrupa'yı Türkiye'ye getirmeye.
Gene aynı şey.
Abi manyak mısınız ya? Bu kadar. Hani yani beynimizi nasıl yıkadıklarını buradan anlayalım işte. Yani bu ülkedeki eğitim sisteminin bizi nasıl köleleştirdiğini buradan anlayalım. Yani ben o yüzden gelinen noktada, şu an geldiğimiz noktada çok tehlikeli bir süreç var. Ben buraya dikkat çekmek istiyorum özellikle. Bakın, ben dünyanın hızla Müslümanlaşabileceği bir sürecin eşiğindeyiz. Müslümanların hızla İslam'ı terk etmeye başladığı bir süreç aynı zamanda bu.
Özellikle Araplar üzerinde bu? Sizin böyle bir endişeniz var.
Abi Türkiye'de de var.
Türkiye'de de var tabii maalesef.
Ben bunu yaklaşık 10 sene önce falan yazdım. 10 sene önce dedim ki şöyle bir cümle kurdum, bakın dedim ki Allah muhafaza ama ben uyarıyorum. İnsanlara dikkat etmesi lazım, hazırlıklı olması lazım. Önümüzdeki iki kuşaklık zaman dilim içinde, yani 40-50 yıllık zaman dilim içinde İslam bu ülkede azınlıkların dini haline gelebilir dedim böyle giderse. 10 küsur sene önce yazdım bunu. Sonra 4-5 sene sonra bunu revize ettim. Dedim ki hayır dedim, vazgeçiyorum. İki kuşaklık zaman dilimi değil dedim, bir kuşaklık zaman dilimi. Eğer kendimize çeki düzen veremezsek bu toplum hızla İslam'ı terk edecek. Yani bir deizm, ateizm dalgası acayip bir şekilde alıp başını gidecek. İnsanlar diyor ki vay işte konuşmayın, bir ara hükümet böyle bir şey yasakladı. Böyle şey olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu konuları konuşmayalım falan, gündemde tutmayalım. Yani yangın ya, var kardeşim ya.
İşte, o zamanlar Avrupa Birliği'ne yaranmaya çalıştığımız yıllardı. Hani o hutbelerden, Ali İmran suresindeki Allah'ın indirdiği din İslam'dır ayetinin hutbelerden çıkartıldığı yıllar falan vardı ya hocam. 2004-2005'lerde o yıllardı işte, onları konuşmayalım. Ha, konuşmayalım ama nereye gelelim?
Evet.
Fakat çok ilginç bu savrulma, bu bahsettiğiniz kopuş iki unsurla vuruyor. Bir tanesi dünyevileşme. Bir tanesi de cinsiyet meselesi. Kadınların tamam. Özellikle kadınların, ben buna artık pozitif ayrımcılık demiyorum. Kadınların hegemonyasal olarak ortaya sürülmesi, kadınların sokağa itilmesi, kadınların istihdama katkı adı altında en ulvi değer olan anneliğinden, ailenin temeli kadındır hocam. Evin içi kadındır yani. Reis erkektir ama temel kadındır. Bu işi bırak sen. Evde kocana hizmet edersen tukakasın ama iş yerinde patrona çay götürürsen, yazısını yazarsan asil kadınsın haline getirilmesi, bu İslamiyet'ten en hızlı kopuşun iki sebebi bu. Tamam. Fakat onu çok güzel söylüyorsunuz. Nedir? Liberal dünyanın iki büyük silahı sermaye ve libido. Evet. İşte iki ayrı yerden vuruyorlar.
Tamam. Yani ben bu cümle eksik kalmasın.
Buyurun.
Yani özellikle bu argüman, yani birincisi Avrupalılar kendilerini İşte Greklerden itibaren kendileri dışındaki kendileri merkeze yerleştiriyorlar. Kendileri dışındakileri periferiye atıyorlar. Öteki olarak konumlandırıyorlar. Canavar olarak, böcek olarak konumlandırıyorlar. Tamam mı? İnsan muamelesi bile yapmıyorlar. Böyle bir kültürün karşısında, böyle bir uygarlığın karşısında bütün insanlığı eşrefi mahlukat olarak gören bir dinin müntesipleri, bir medeniyetin mensupları üstün değil de nedir? Yani bu fikri yitirdiğimiz zaman benim söylediğim şey bu. Yani bütün insanlığı sadece Müslümanlar eşref mahlukat olarak görüyor. Yani dolayısıyla Müslüman üstündür. Yani o yüzden Bediüzzaman çok nefis bir cümle kurdu. Yani bütün bu yaşadığımız sıkıntılar o da yaşadığı için, özellikle 200 yıldır yaşadığımız sıkıntılar.
Belki daha zirvede yaşıyordu.
Tabii,
çünkü bugünkü
tabii.
Çöküş daha
çünkü
gözükmüyordu.
Osmanlı çöküyordu.
Osmanlı çöküyordu. Batı'nın bugünkü çöküşü tabii. Bu kadar gözükmüyordu.
Tabii. Dolayısıyla acayip bir şey var. Güç temerküzü falan var. Adamın kurduğu cümle ne ya? Yani televizyonlarda bizim insanlarımız çıkıyor televizyonlarda konuşurken, böyle İslami kesimlerin insanları, işte profesör bilmem ne, işte başörtülü bir kardeşimiz çıkıyor, ne diyor? Diyor ki ben diyor sadece İslami açıdan bakmıyorum diyor. Ne açıdan bakıyorsun? İnsani açıdan bakıyorum diyor. Abi öyle diyor. Bu da normal yani insan. Ha tamam.
Bu böyle anlaşanlı kadın kuruluşlarının başkanları değil mi?
Şey tabii ben insanlar da diyor ki bak pers yani görüyorsun yani o geniş. Ha,
değil mi?
Geniş.
Tabii. Yani haşa İslam yetmiyor. Haşa sümme haşa.
Şimdi bakın şöyle, halbuki işte Bediüzzaman lafı burada önemli. Şimdi söyleyeceğim. Halbuki şu an insan Yani genel, ilk bakışta sanki mantıklı gibi geliyor. İlk bakışta insan genel bir tür. Dolayısıyla Müslüman da o türün içinde işte bir dine inanan başka bir insan. Şimdi yani insan olmak genel, Müslüman olmak daha özel. Yani bu açıdan baktığımızda mantıklı gibi geliyor. Ama sonuçta ortada insani dediğimiz zaman İslami olandan üstün olduğunu nereden çıkarıyoruz biz?
Hocam bir dakika.
Asıl insani olanın İslami olduğunu nereden bilmiyoruz? Neden bilmiyoruz?
Hocam o bir. Bir de kategorizasyon yapmak başka bir şey. Şimdi ben hukukçuyum acizane. İyi bir hukukçu değilim ama kategorizasyon neticesinde oluşan kategorilere davranış kalıplarınızı belirleyen normatif yapı başka bir şey. O da İslam'dır. Tamam, daha büyük bir halka İslamiyet, insaniyet, ama benim İslam olmayan insanla ilişkimi gene İslam belirler.
Ama bak ne güzel kuruyor cümleyi. Tam yeri işte.
Şimdi.
Diyor ki İslamiyet insaniyeti kübradır diyor abi.
Heh. Tamam işte budur.
Büyük adamlar büyük laf ediyor. İslamiyet insaniyeti kübradır. Büyük insanlıktır. Yani çok özür dilerim.
Hedef İslam insanlıktır adeta.
Tabii.
Hedef insanlık tabii. İslamiyettir. Dolayısıyla sen İslamiyet'te olmayan bir şeyi insanlıkta var diye övünmemen lazım.
Hayır, eğer Müslüman değilse insanlığını gerçekleştiremez. Ben bunu net söylüyorum. Eğer Müslüman değilse insanlığının zirvesine ulaşamaz.
Heh.
O, yani bu örneği yok. Göstersinler, bana örnek göstersinler. Yani işte bir 300-400 yıldır dünya üzerinde hakim olan Batı uygarlığı var. İnsanlık, hümanizm, insanlık, hümanizm ne oldu? Dünya cehenneme çevirdiler ya. Bir tane adam çıkardılar mı? İnsan çıkardılar mı? Yahu siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar bir tane insan çıktı mı? Bütün Batı'yı etkileyebilecek, sarsabilecek. Siz ne yapıyorsunuz? Mevlana gibi, Yunus gibi. Yani bütün insanlığın kökünü kazıyorsunuz. Bütün medeniyetlerin kökünü kazıyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? Siz vahşi yaratıklarsınız falan diye. Böyle bir şey
yok.
Çıkmadı. Çıkar mı? Çıkabilir miydi? Çıkmazdı.
Yok. İman cevheri yok. İman cevheri olmadıktan
çok
sonra
insanı şey
kamilin
ya.
Teşekkürü
yani
mümkün değil.
Ne yaptık? Biz Osmanlı ile bunun zirvesini yaptık işte. Osmanlı ile bütün İslam medeniyet tarihinde geliştirilmiş medeniyet tecrübelerinin en zirve havzasını biz ortaya koyduk. Modelini ortaya koyduk. En son ve en sofistike kavramları ve kurumları geliştirdik. O yüzden ne dedik? Üç sütun diktik. Yani o yüzden üstünlük bu. Yani üstünlük meselesi bu. Yani o yüzden bütün farklı dinlerin, farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin bir arada yaşayabildiği en mükemmel ve en son model Osmanlı modelidir. Aşılamamıştır bu.
Hocam.
Yani ne yaptık? Üç sütun.
Üç sütun. Evet, oraya.
Birincisi.
Önemli, buyurun.
Bir Darül İslam sütunu kurduk. İslam yurdu.
Güzel.
İkincisi Darül Selam sütunu kurduk.
Hı hı.
Üçüncüsü Darül İnsan, insanlık yurdu. Yani bunu Darül Selam'ı ve Darül İnsan'ı, bakın yani Avrupalılar insan hakları, hümanizm bilmem ne
yok,
falan
yok.
Diye laflar ettikleri bir zaman diliminde, hümanizm laflar ettikleri bir zaman diliminde ben Darül Selam'ı ve Darül İslam'ı, Darül İnsan'ı kurmuşum.
Hocam aynı lafları ettikleri zaman diliminde Fransa'da Saint-Barthélemy gecesinde 10 bin protestanı kestiler.
Ve o katliam nasıl bir katliam?
Bloodemere nedir?
Kıtır kıtır
adam kesti 10 bin kişiyi.
Tabii.
Hocam siz İngiltere kültürünüz var. Bloodemere kimdir?
Öyle.
Henry'nin kızı. Katolik.
Tabii.
Bütün Londra'daki İngiltere'deki protestanları kıtır kıtır kesiyor.
Doğru.
Kadının adı Kanlı Mary kalıyor.
Tabii öyle.
Bizimkiler işte bizim gavurlar da onu içki markası zannediyor. Ha. Yerli gavurlar. Kadın Kanlı Mary diye bir kadın. Yani bu olurken bu bahsettiğimiz 6. 5. yüzyıl değil.
Evet.
Yeni 16. yüzyıl, 15. yüzyıl. Yani bunların insan kavramı, hüman insanlığı keşfettiği falan, insan haklarının temellerini attıkları yıllarda bunlar oluyor.
Ya bak şimdi şey, yani işin ilginç tarafı bunları göremiyoruz. Amerika'daki zencilerin, geçtim başka şeyi. Yani en yakın örneğe bakalım. Amerika'daki zencilerin yaşadığı zulme bakın ya.
50 yani sene önce.
Irkçılığa bakın ya.
Daha 50 sene
daha,
önce ya.
Tabii 30-35 sene önce ya.
Yani 60'ta aynı otobüse binemiyorlar.
80'lerde tabii yoktu yani.
60'larda aynı otobüse, aynı çeşmeden su içemiyorlar hocam.
Ama şimdi bakın bunu Amerika'da yaşayan insanlar bilir. Bu söylediğim şeyi yani biz burada toz pembe bir dünya algısı var bizde.
Ya hocam düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir aforizma kuralım veya bir metaforik bir söylem. Adam 1961 mi 62 mi Ay'a gidiyor.
Hı.
Değil mi?
Evet.
Ama aynı Ay'a giden adam arka bahçesindeki otobüse zenciyi bindirmiyor.
Tabii.
Musluktan bu çeşmeden zenci su içemez diyor.
Pierre Curie'nin söylediği bir laf var. biz diyor ilginç bir şey ama bunlar da güzel şeyler. Bunları öğretmesi lazım aslında. Eğitim sistemi bunları öğretecek.
Yok hocam bizim eğitim
hiç
sistemi.
Olmasa, hiç olmasa bunları
bizim
öğretecek.
Bizim eğitim sistemi Sokrat'la ya, Platon'la ki, başlar. Descartes'la biter yani.
Madame Curie, Pierre Curie falan karı koca. Adam diyor ki biz diyor Endülüs'ten 30 tane kitap devraldık diyor. 30 kitabı aldık okuduk yuttuk diyor. Uzaylara çıktık diyor. Eğer diyor Endülüs'teki kitapları yakmasaydık, Endülüs'ün kökünü kazamasaydık diyor. Endülüs'ün kütüphaneleri diyor bizim emrimizde olmuş olsaydı diyor. Biz şu an uzayda yaşıyorduk diyor.
Değil mi?
Çok mu önemli bir şey? Şu dünyada adam gibi yaşayalım. Ondan sonra uzaya yaşıyoruz falan. Hayır öyle değil. Yani adamların İslam algısını, İslam medeniyeti algısını görelim ya. Bunları görüyor. Çünkü bu adamlar o işin içinde.
Onlar yani gördüğü için durdurmaya çalışıyor zaten tabii, İslam. Tabii. Yoksa şu anda sırf dünyevi akılla baktığınız zaman İslam dünyasının uğraşılacak nesi var?
Tamam.
Yerlerde perişan durumdayız. Tabii, ama niye olacak? Hala hedef İslam dünyası?
Çünkü bütün dinleri yok ettiler. Bütün dinlerin ruhlarını yok ettiler ama İslam'ın ruhunu yok edemediler.
Yok edemediler.
Bu kadar.
Kıyamete kadar da edemeyecekler. Allah'ın izniyle Allah'ın dini.
Bu dönem, bu süreç içinden geçtiğimiz süreç, burada bitirelim istersen.
Buyurun.
Böyle içinden geçtiğimiz bu 25-30 yıllık, 50 yıllık süreç aslında Batı uygarlığının tam anlamıyla iflas edeceği, iflasın anlaşılacağı, Allah korusun dünyayı daha kötü kan gölüne sürükleyebileceği bir süreç olabilir. Ve İslam'ın keşfedilebileceği.
Yani yıkılıyorlarken yakabilirler.
Yani tabii yakabilirler ama İslam'ın yeniden keşfedilebileceği. O yüzden Türkiye'nin korunması gerekir. Türkiye'nin üzerinde titrememiz lazım. Yani küçük şeylerimizi, ağırlıklarımızı falan büyütmememiz lazım. Daha doğrusu şöyle cümle kurayım. Bizim farklılıklarımız değil, ortak yanlarımızı büyütmemiz lazım. Yani ortak yanlarımızı büyüttüğümüz zaman Batılıları korkutarak...
İddiamız ancak böyle oluşuyor.
Bunu şunun için söyledim. Şimdi Suriyeliler meselesinde bir şey icat ettiler. Hmm. Acayip bir şekilde bir kin, nefret söylemi geliştiriyorlar. Irkçı bir söylem geliştiriyorlar. Tamam kardeşim, Suriyelilerle ilgili bir takım sorunları yaşanabilir. Alsın, hükümet bunun önlemini alsın.
Devlet bunun idari tedbirini alsın.
Biz dünyanın mazlumlarına her zaman tarih boyunca kol kanat germiş bir toplumuz. Tamam mı?
Yani bunun idari tedbirinin alınması ile alınmaması ile bana ne kalsınlar orada haşa gibi bir kavram arasında dağlar kadar fark var netice.
Yani biz ensar ruhunu zedeletemeyiz. Bu toplumun ensar ruhunu zedeletemeyiz.
Can bu toplumu oluşturan
bu toplum dünyanın ruhudur.
Yani bu toplumda benim diyen adamın 4-5 göbeğine 10 göbeğini kaşıyın muhacir çıkar.
O kadar.
Nedir yani bu toplumda tabii. Kim var? Tabii. Eğer Rum değilse Anadolu'da Ermeni kökenli Rum kökenli o da başımızın tacı devleti Aliye'nin tabiyesiydi. Tabiasıydı. Değilse ya Horasan göçmeni çıkar ya Moğol göçmeni çıkar ya Batı ya da Rus Osmanlı Rus Harbi göçmeni çıkar yani.
Eyvallah.
Hocam o zaman müsaadenizle programımızı kapatırken bir konuyu önemsiyorum. İsterseniz önümüzdeki hafta veya sonraki günlerde böyle bir konu açalım. Sizden
bayram.
Bu konu dinleyelim. Ha evet Kurban Bayramı da.
Bak bayramı atlıyorduk.
Bayramı atlıyorduk. Ama Kurban Bayramı da hocam yani böyle kapanışta konu olacak bir konuda değil ama. Önemli bayram ama yok, bütün dinleyenlerimizin olsa... Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz hocam.
Tabii. Yani kurbanı kurban etmemek lazım.
Kurbanı kurban etmemek lazım. Kurban Bayramı'nda kurbiyete vesile etmek lazım. Evet, belki süpersin. Tatile değil de kurbiyete ve Cenab-ı Hak hepimizin Kurban Bayramı'nı inşallah kendinin o ulvi kurbiyetine vesile eder. Benim önemsediğim çok önemli bir konuda siz demin dediniz böyle tepe tüyüme kadar ayağa kalktı. Hani o bahsettiğiniz İslami bir kuruluşun başındaki hanımın dediği İslami değil insani sizin güzelce bir şey var. Müslümanca düşünüş tarzı diye. Evet. Onu bir işlemek istiyorum hocam.
Olur.
Yani nerelerde kayıyoruz buradan? Bu bizi nerelere götürür? Akaiden de dünyevi olarak da.
Eyvallah.
Ebul Vefa Hazretleri'nin bir sözüyle müsaadenizle bitireyim. Allah-u Alem Ebul Vefa Hazretleri'nin evladım buyuruyor. İslam'ın içinde kötü hiçbir şey dışında da iyi hiçbir şey yoktur diyor.
O kadar.
Bu kadar. Ben bunu lise yıllarımda okumuş çarpılmıştım hocam. Ya dedim nasıl bir şey
ama yani? Bunu Batılılar görüyor yani o dönemlerde. Osmanlı'ya gelen insanlar. O yüzden İslam yayılıyor yani. O yüzden daha önceden de söyledik ya. Bunu Marshall Hudson anlatıyor. Marshall Hudson bütün ömrünü 3 cilt İslam medeniyeti tarihini yazmak için vakfetmiş. Chicago Üniversitesi'nde bir tarihçi. Adam anlatıyor diyor ki 16. 18. yüzyıllarda uzaydan dünyaya gelen bir yaratık Fas'tan Malezya'ya kadar bütün yaşayan insanların Müslüman olduğunu görerek dünyanın Müslümanların yaşadığı bir yer olduğunu düşünebilirdi diyor. Ya 2 asır önce 3 asır önce ya. Yani biz erken, yani o zaman henüz Batılılar kendilerini tüketmemişlerdi. Bakın bu çok önemli bir şey.
Tabii.
Yani Batı tecrübesi, pagan tecrübe, modern tecrübe falan şu an tüketti. Bitti. Yani o yüzden Nietzsche isyan etti. Nietzsche o yüzden tekmeyi vurdu. Dünyaya söyleyebildiğimiz en yeni şey, yeni bir şey söyleyemeyeceğimiz gerçeğidir dedi.
Çünkü bu kafadan yeni bir şey çıkamaz demek istedim. Peki. Hocam tekrar tebrikimiz araya gitmesin. Eyvallah. Son tebrikle bitirelim.
Bütün dinleyicilerimizin bütün, bayramını tebrik ediyoruz.
Bütün dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı
huzur, sükuna vesile tebrik ediyoruz. İnşallah.
Başta İslam aleminin, Bilad-ı İslamiye'nin, memleketimizin, vatanımızın, bütün Müslümanların, bütün insanlığın selametine, huzuruna vesile olmasını ve Cenab-ı Allah'la olan o şahsi kulluk planımızda da inşallah kulluk düzlemimizde de kurbiyete vesile olmasını
amin.
Niyaz ediyoruz. Amin. Tatil değil bayram yaşamayı cümlemize
amin.
Niyaz ediyoruz efendim.
Eyvallah,
Erkan Müdür muhterem dinleyenleri hepinizi Allah'a emanet eder. Kurban Bayramınızın tekrar tekrar tebrik ederiz efendim.